Rahman olan ve Rahim olan Allah'ın adıyla sizlerle birlikte yeni bir yayında Kur'an'daki şahsiyetleri tanımaya çalışacağız sevgili dinleyenler. Bugün sizlerle birlikte Kur'an'daki şahsiyetlerin bizim tarafımızdan seçilmiş olan ilki Lokman Aleyhisselam ve biz de onun üzerinde sizlerle konuşmaya ve Lokman Aleyhisselam'ın Kur'an'da anlatılan şahsiyetini Rabbimizin bize tanıttığı kadarıyla biz de sizlere aktarmaya çalışacağız nasip olursa. Sevgili dinleyenler, Kur'an-ı Kerim Allah'ın insana gönderdiği bir kitap. Baştan sonra tümüyle insanın problemlerini, insanın meselelerini irdeliyor, ona çözümler getiriyor Yüce Rabbimiz. Rahman ve Rahim olan Allah, Fatiha suresinden Nas suresine kadarki tüm Kur'an'ında bizlere cennete giden bir yolu anlatmakta, dünyada afiyet, ahirette de afiyet ile yaşayabileceğimiz bir hayat programının nasıl olduğunu gözler önüne sermekte. Bu programı Rabbimiz bazen emirler vererek anlatıyor. Şöyle yapın, böyle yapın diye emirleri var. Ya da yasaklar koyuyor bizim menfaatimize. Hem dünyamızın hem de ahiretimizin kurtulması için düşman olan şeytanın bizi Allah yolundan, Allah programından çelmemesi, kenara itmemesi için bu yasakların korunması, kullanmasını Allah-u Teala bize bu şekilde açıklıyor ve bir nehiyle, bir yasaklamayla bizi bundan sakındırıyor. Ya da Rabbimiz kendi zatını tanıtıyor kitabın bütün bölümlerinde. Ehad olan, Samet olan bir Allah, Aziz olan, Hakim olan bir Allah, kitabın her yanında bizlerle ve Rabbimiz de zaten bunu sürekli gündeme getiriyor. Her neredeyseniz ben oradayım diye. Çünkü zaten cennete giden bir programın Allah yolunda bir kulluk ile gerçekleşmesi mümkün. Ve dolayısıyla kulluk yaptığım zatı da tanımam gerekmekte. İşte Allah-u Teala kendini tanıtıyor. Ya da hedef olarak da Rabbimizin rızasının karşılığında cenneti alacağız. Yok eğer o programa uymazsak da cehennem olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Ve böylece kitabın bir bölümünde de ahiret, cennet ve cehennem anlatılıyor. Kıyamet sahneleriyle bizim kalplerimize korku ve ümit yerleştiriliyor. Tüm bunlarla beraber Rabbimiz kitabında da kıssalara yer veriyor. Hikayeler var. Ama bunlar insanları uyutan, uyuşturan, gaflete düşüren bir masal değil. İnsanı bilinçli hale getiren, hayatının amacı hakkında düşündüren hikayeler bunlar. Birçoğu peygamberler. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz birçok peygamberin isminden bahsediyor. 25 kadar. Bunlarla birlikte bu peygamberlerin bazılarının öykülerini uzun uzun açıklıyor. Kur'an'ın birçok yerinde Musa Aleyhisselam gibi, Nuh gibi, İbrahim Aleyhisselam gibi, Adem Aleyhisselam gibi, Şuayb gibi. Bazılarınınkini tek bir surede anlatıveriyor Rabbimiz. Yusuf Aleyhisselam gibi. Bununla birlikte Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin yanı başında akan şahsiyetler var. İsa'nın anası Meryem gibi, Musa'nın anası, Musa'nın kız kardeşleri gibi. Ya da bir bakıyoruz Davud'un öncesine gelmiş bir komutan Talut gibi. Ya da Musa Aleyhisselam'a destek vermiş bir mümin adam Yasin suresinde koşup gelen bir adamdan Kur'an söz açıyor. Kadınlar var, erkekler var. Bu şahsiyetler Kur'an'da bize öğretilmiş. Bu şahsiyetlerin içerisinde, böylesi karakterlerin içerisinde kötü örnekler de var. Karun gibi ya da Haman gibi, Firavun gibi şahsiyetleri de görüyoruz. Allah'a ve kitaba hayat hakkı tanımayan ve yüzünü lehvel hadise, boş söze dönmüş bir takım şahsiyetler. İşte ben de bugün sizlere bu Kur'an'daki şahsiyetlerden peygamber dışında zikredilenlerle işe başlamak isterim. Peygamberlerin dışında bizim için hepsi önemli olduğunu Allah-u Teala'nın anlatımından anladığımız, yani kitabına koyup bize örnek alacak şekilde ortaya koyduğu bu şahsiyetlerden bugün Lokman'ı seçtik. Neden önce Lokman? Çünkü Kur'an-ı Kerim aşağı yukarı ortasında, sayfa olarak söylemiyorum veya sure numarası olarak da söylemiyorum. Çünkü Kur'an için bir orta söylemek çok zor. Bir düzlem kabul edip de Kur'an-ı Kerim, bir cetvel kabul edip de sureleri onun üzerine yerleştirirsek, bir doğru üzerindeki sıralamada böyle bir orta bulmamız mümkün değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim böyle bir düzleme yerleştirilemez. Çünkü bir doğru başı ve sonu olandır. Oysa Kur'an-ı Kerim baş ve son istemiyor bizden. O bir döngü istiyor. Yani eğer böyle bir anlatım gerçekleştirmek isteseydim, Kur'an-ı Kerim'in surelerini saat kadranına yerleştirmeyi teklif edebilirdim. Yani her dakikanın yanına yazalım bir sure. Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide diye bütün saniyelerde, bütün saliselerde Kur'an sureleri olsaydı. Ve tekrar tekrar dönüp geldiğimizde 12'nin üzerine Nas ve Fatiha'yı yan yana görecektik. İşte böylesi bir durumda bir ortadan bahsetmemiz ya mümkün olmayacak, ama şu manada Kur'an-ı Kerim'in konuları arasında bir ortadan bahsetmemiz belki de mümkün olabilecektir. Lokman suresi Elif, Lam, Mim ile başlayan bir sure sevgili dinleyenler. Hemen Kur'an-ı Kerim'e biraz muttali olan bütün dinleyenlerin bilir ki Kur'an-ı Kerim'in ilk Elif, Lam, Mimli suresi Bakara suresidir. Kur'an'ın en uzun suresi Bakara suresi. Medine'de nazil olduğunu da biliyoruz. Lokman suresi ise o da Elif, Lam, Mimle başlıyor. Ve o da Mekke'de nazil olmuş. Bakara suresinin başına baktığımız vakit Rabbimiz şöyle şeyler söylüyor bizlere. Emirler var. Şöyle bir hayat programı, sanki Müslüman olmanın tipi orada canlandırılmış hemen ilk başında. Elif, Lam, Mim, zelkel kitab, la raybe fih. Bu delil muttakîn diyor Allah-u Teala hemen giriş cümlesinde. Fatiha'ya bir cevap olarak. Allah-u Teala diyor ki bize burada, bu kitap hidayet rehberidir. Ve şüphe yok, o aydınlatıcı. Şüphesiz sizin için, yani müttakiler için bir yol gösteridir bu kitap diyor. Sonrasında müttakilerin, Allah'tan korkanların, yani bu kitapla yollarını bulanların kimler olduğunu da bize sıfatlarıyla açıklıyor. Allah'tan korkanlar, Rablerine gereken saygıyı gösterenler ve olmaları gerektiği gibi Rablerinin konumu karşısında olmaları gerektiği gibi olanların, yani takvalıların özelliklerini şöyle söylüyor. Onlar görmedikleri halde gayba iman ederler. Allah'a, meleklerine, kitaba, kitapların inişlerine, peygamberlere ve diğer tüm gayba iman ederler. Sonra onlar namazlarını da kılarlar. Ayağa kaldıran bir namazla, ayağa kalkmış bir namazla, yürürlükte olan, hayatlarına müdahale eden bir namazla namaz kılarlar. Ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği her şeyden infak ederler. Rableri onlara ne verdiyse, onlar da onun şükrünü eda edecek bir verişle onu paylaşırlar. Sonra onlar ahirete de iman ederler, hem de yakinen, gözle görürmüşçesine cennete ve cehenneme, sanki evlerinin kapıları açılmış, pencereler oraya dönmüşçesine bir imanları vardır. Ve sonrasında bir de onlar evvelki peygamberlere indirilenlere de, kendi peygamberlerine indirilene de iman ederler. Bakara suresinin ilk girişinde Allah-u Teala bu beş husustan bahsetti sevgili dinleyenler. Şimdi sizlere Lokman aleyhisselamın içinde geçtiği sure olan Lokman suresinin başını da hatırlatmak istiyorum. Böylece neden Lokman'la başladığımızı anlatmaya çalışıyor olacağım inşallah. Elif, Lam, Mim ile başlıyor suremiz. Tilke ayatul kitabil hakim. Bunlar hikmetli bir kitabın ayetleridir diyor Allah-u Teala. Huden, hidayet rehberidir. Ve rahmeten, ve rahmettir, bir berekettir, hayata bir sevinçtir. Kim için ama? Lil muhsinin, ihsan sahibi olanlar için. Allah'ı görüyormuşçasına yaşayanlar için. Rablerine sıcak, sımsıcak bir ilgiyle hayatlarını bağlamış olanlar için bir rahmet, bir hidayettir bu kitap ve hükmeden, hakim olan hikmetli bir kitaptır diyor. Aynı Bakara suresinin başlangıcında olduğu gibi bir tanıtma. Fark şu, orada kitapla ilgi kuranların müttaki vasıfları ön plana çıkmıştı, burada da muhsin oluşları ön plana çıktı. Kitaptan kavramlarımız olmalı sevgili dinleyenler. Allah'ın kitabını okudukça zihin yapımız da değişecek ve bu kelimeler de yerli yerine oturacak kalbimizde ve kafamızda. Zihinlerini Allah'ın kitabının kelimelerine göre değiştiremeyenler, kalplerindeki niyetleri de ona göre değiştiremezler. Kalplerindeki niyetler de Rahman'ın istediği şekilde olmadığında, insanların hayatlarının da değişmesi beklenemez. Bundandır ki, yıllardır Müslümanca yaşadığımız halde, Müslümanım dediğimiz halde, kitapla, sünnetle bir şekilde ilgi kurduğumuz halde, onunla yoğunlaşmadığımız için, onunla bir zihin teşekkül ettirmediğimiz için hayatımızda bir değişiklik peydah olmuyor. Böyle bir beklenti içindeyiz. Peydah kelimesini olur olmaz kullanmamaya çalıştım. Yani İslam'ın, Müslümanca bir yaşantının hayatımızda peydah oluvermesini istiyoruz. Şöyle hemen çıkıvermesini, ne bileyim bir torpille veya tepemize inen bir devlet kuşu gibi hemen bir şekilde hayatımızın değişmesini arzu ediyoruz. Oysa hayat bir süreç ve Müslüman olmak da bu süreçte önemli. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedikten sonra, müminliğimizi ortaya koyduktan sonra müthiş bir değişim başlamalı hayatımızda. Ama bu da yoğun bir Kur'an okumak, yoğun bir peygamberi tanımakla ortaya çıkacaktır. Onu tanıdıkça zihnimiz değişecek. Mala bakışımız, eşyayı değerlendirişimiz, ikram ve izzet anlayışımız, her şeyimiz ağır ağır değişiklik arz etmeye başlayacak. Sonrasında kalplerimiz değişecek, kalplerimiz yoğunlaşacak, niyetlerimiz daha da belirginleşecek, güzelleşecek. O zaman zaten hayat çok kolay bir şekilde değişmeye başlıyor. Her şey yerli yerine oturuyor. İşte sevgili dinleyenler, muhsin kelimesi de belki bize şu anda fazla ilgi duyutmayan, yani kendi kalbimizle onu çok fazla anlayamadığımız bir kelime. Hani biraz dinsel içerikli kelimeler deyiveriyor, hayatın dışına atıveriyoruz. Oysa bunlar bizden kelimeler, kitabın kelimeleri. İşte muhsin olanlar için bir rahmet ve hidayettir bu kitap. Peki kimdir muhsin? Evet, biz biraz tanımlamaya çalıştık. Ama Rabbimiz nasıl tanıtıyor muhsin olanı? اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَةِ Onlar namazı kılarlar. وَيُؤْتُونَ الزَّكَةِ Zekat verirler. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُقِينُونَ Ve ahirete de yakinen iman ederler. Yani gözle görürcesine, kalpleriyle hissedercesine, ahirete, cennete ve cehenneme bir imanları vardır. Ulaike, işte bunlar var ya onlar, alâ huden min rabbihim, Rablerinden bir yol üzerindedirler, ve ulaike humul muflihun, kurtulanlar da bunlardır. Başarıya erişenler, kazananlar, kurtulanlar. Tüm sevinçli kelimeleri bir araya toplayalım bu kelimeyi anlatabilmek için. Felah kavramını anlayabilmek için ne kadar sevinçli kelimemiz varsa bir araya getirelim, kurtuluş mu diyelim, kazanç mı diyelim, başarı mı diyelim, fiyaka mı diyelim, ne dersek diyelim, işte müflih budur. Başarandır onlar. Her şeyi başardılar. Çünkü cenneti elde ettiler. Bugün bu kavram ne kadar yerli yerinde değil. Yani başarıları kimlere veriyoruz? Kazanan dediğimiz kimler oluyor? Kazançlı insan dediklerimiz kimler oluyor? Daha iyi biliyoruz aslında. O zaman gerçek kazanç, gerçek şeref, gerçek başarı bu kelimede saklı. Kimmiş onlar? Çok basit. Rabbimiz bizden çok az şey istiyor bu durumda. Onlar namaz kılıyorlar, zekatlarını veriyorlar, malla arınıyorlar ve bir de ahirete inanıyorlar. İşte kurtulanlar bunlar. Bu üç özellik benim muhsin olmama yetecek. Yani adam gibi namaz kılarsam, hayatımın bütününe sahip bir namaz kılarsam, beni etkileyen, beni derli toplu tutan bir namaz, bir de zekatımı verirsem, malımla ilgili olarak Rahman'a danışırsam, Rahman olan Allah'ım, benim hayatımın karışanı sensin. Bedensel faaliyetlerimde, hayatımda sen etkilisin. Malla ilgili olarak da böyle. Cebime girenden ve çıkandan hesabımı ben sana veririm. İşte zekat bunun ifadesi. Çünkü cennet senin elinde, çünkü cehennem senin elinde. Şimdi dinleyenlerim sorabilir. Yani Lokman anlatacağım dedin, Lokman şahsiyetini tanıtacağım dedin ve şimdi surenin başındasın daha. Evet, bir şahsiyeti anlayabilmemiz için, Kur'an şahsiyetini anlayabilmemiz için Elbette onun anlatıldığı surendeki evveliyatı ve sonrasını bilmemiz de gerekiyor sevgili dinleyenler. Böyle kopuk bir Kur'an anlamı, Kur'an'da böyle bir bölümü seçip çıkartıp onu size tanıtmak bana güç geliyor. Yani hayatın veya bir şehrin bir caddesini tanımak istiyorsak adrese giden yolları da izlememiz gerekir. Falan mahalleye gitmek istiyorsam filan sokaktan ve peşmeken caddeden geçmem lazım. Oradaki camiyi, şuradaki okulu biraz görmem gerekiyor. Yolları tanımam lazım ki adresimi bulabileyim. Eğer ben adres olarak Lokman'ı vermişsem, Lokman'a giden yolu da, onun etrafındaki çevreyi de biraz tanımam gerekiyor. O zaman surenin anlatımındaki bu ilk bölümde önemliydi. Bakara ile kıyaslamaya çalıştık, eğer toparlarsak. Bakara suresi Kur'an'ın başı dedik ve orada da mümin tanıtıldı muttaki olarak. Burada da muhsin tanıtıldı aynı özelliklerle. Ve demek ki Lokman Aleyhisselam'ı anlamak istiyorsak muhsin bir kalbe ulaşmamız gerekiyor. Yani kısaca namaz kılan, zekat veren ve ahirete çok ciddi manada sarılan ve inanan bir insan olmamız lazım ki Rabbimizin tanıttığı bu şahsiyetlerin bize bir faydası olabilsin, hayatımız bunlarla değişebilsin. Şimdi Lokman suresinin içerisinde zekattan bahsetti Rabbimiz. Ama ben surenin başına dedim ki veya bu konunun başına dedim ki suremiz Mekke'de nazil oldu. Dolayısıyla Mekke döneminde Allah-u Teala böylesi emirleri pek az verdi aslında. Yani müminlerin daha çok Allah'ı, ahireti tanıdığı bir dönem. Tam bir savaş ortamı var. Ama kılıçlarla yapılan bir savaş değil. Ya fikirlerin çatıştığı bir dönem. Siyeri bilenler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının ilk bölümünü bilenler bu söylediklerimi anlıyorlar. Ve anlamamız da gerekiyor zaten. Efendimiz'i, Peygamberimiz'i tanımamız lazım. Rabbimizin ilk ayeti olan Alak suresinin ikra emriyle, oku emriyle başlayan bir mücadele vardı Mekke'de. Sonra yakın akrabaları anlatmayla devam etti. Ve derken iş kızıştı. Mekkeliler önce bunu basit bir hareket olarak değerlendirdiler. Güçlü sözleri vardı hareketin ve ciddiye almakta zorlandılar başta. Fakat sonra oğulları, kızları, hizmetleri, köylüleri, köleleri ellerinden gidince telaşa düştüler. Hayat programları sarsılıyordu. Allah programı ağır ağır hayatlarına yerleşiveriyordu sanki. Caddelerinde, sokaklarında istemedikleri tipler, istemedikleri tavırlar sergilenmeye başlamıştı. Önlem almak için savaşa koştular. Yani bu fikirle, bu yeni amaçla didişmeye başladılar ki kendi programlarını korumak, kendi hayatlarını garantiye alabilmek için. Böylesi bir dönemde Allah-u Teala yağmur gibi sureler indirdi. Yağmur gibi diyorum çünkü gerçekten yağmurdur Kur'an'ın sureleri. Kafirlerin üzerine bir azap, müminlere bir rahmettir. Nitekim kitabımız da ilk bölümünde hüde ve rahmeten dedi. Bizim toplumumuz da zaten yağmura rahmet diyor. Kur'an da bir rahmettir. Ya bazen toprağın bağrına giren ve ona bereket veren ayetler geldi. Ki bunlar mümin kalplerdi. Nitekim Efendimiz de Müslümanı böyle bereketli bir toprağa benzetiyor. Ama aynı şekilde aynı Kur'an, aynı yağmur kafirler için bir azap, bir helak durumundaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o dönemde çok yalnız olmasına rağmen, kimse etrafında olmamasına rağmen, bir avuç müminle beraber, muhsin insanla, müttaki insanla beraber hayat programını Allah'a göre düzenlemeye çalışıp onu gündeme getirdiği bu dönemde şiddetle böyle bir rahmet tufanına ihtiyaç içindeydi. Ve nitekim ayetler sürekli geliyor, ona destek veriyor, yeni gündemler sürekli belirleniyordu. İşte böylesi dönemde pek böyle zekatla ilgili ayetleri görmüyoruz aslında. Fakat Mekke dönemi ilerledikçe Müslümanların kalplerindeki en önemli endişe, mal endişesinin de gözden ırak kalması gerekiyordu. Müslümanın en önemli özelliğinin dünya ile bağlantısı olması Kur'an'da gündeme getirildi. Tekrar ediyorum sevgili dinleyenler. Müslümanın en önemli özelliği dünya ile bağlantısı kafir gibi değildir. Ne dünyadan el etek çeken bir tavır içerisindedir, ne de dünyaya ağzı dişleriyle dört elle sarılmış bir tavır içerisindedir. Müslüman dengelidir hayatla bağlantısı, dünya sevgisiyle olan bağlantısı açısından. İşte bu bakımdan mümini dengede tutan önemli bir talep geldi Allah'tan, zekat verilmeliydi. Bu Mekke döneminin tam ortalarında gelen bir emir. Ve Lokman suresi bu emrin altını çiziyor. Bundan sonra gelen sureler Ankebut suresi ve diğerlerinde de bu konu detaylandırılacak ve Rabbimiz bu isteğini biraz daha yoğunlaştıracak ve nitekim müminler Medine'ye göç ettiklerinde de İslam ortamına ulaştıklarında da Allah-u Teala zekat eylemini artık bir programa bağlayacaktı. Malın 1/40'ının verilmesi manasında hükümler net olarak belirecekti. Şimdi biz müminler de böylesi bir durumdayken, dünya tam üstümüze gelirken, endişelerimiz var. Para konusunda, mal konusunda endişeler içerisindeyiz. Sıkıntılar yüreğimizi daraltıyor. İşte böylesi bir dönemde de Rabbimizin bu emrini dikkate almak zorundayız. Yani zekat ve sadaka, malla olan bağlantımızın güzelleşmesi açısından çok gerekli. Allah'ın bu emrini kale almak ve onu çok çok önemli hale getirmek zorundayız. Müslümanlar, önemli bir dönemdir. Belki 10-15 yıldır Türkiye'deki müminlerin biraz da aklı başında olarak kitapla ilgilerinin çoğaldığı bu yıllarda sanırım kenara ittikleri, zannedersem düşünmedikleri bir konu var. Salih amellerimizi Allah'a göre belirlemedik bu dönem içerisinde. Bizim için önemli olanlar, öncelikli olan şeyler farklı şeyler oldu. Müslümanlar daha değişik eylemlerin, daha ciddi eylemlerin peşine düştüler nedense. Oysa ciddilik, önemlilik Allah'a göre önemli olandı, Allah'a göre ciddi olan şeydi. Biz başka şeylerin daha ciddi olduğunu önemsedik oysa. Yanlış yaptık, tövbe etmemiz, istiğfar etmemiz gerekiyor. Elbette kitabı bilen bir toplum değiliz. Kur'an'ı yeni yeni öğreniyoruz maalesef. Rabbimize hamdolsun ki öğrenmeye başladık. Öğrenme süreci içerisindeyiz, affedersiniz. İşte böyle bir dönemde Allah'ın bize öğrettiği şekilde bakıyoruz. Önümüzde salih amelleri Allah-u Teala sıralayıveriyor. Biz belki başka şeyleri öncellemiştik. Ama Allah diyor ki namaz kılın, bir de zekat verin. Bir de ahirete güzelce iman edin. O zaman kitabı anlayacaksınız. Bu kitap o zaman size bir fayda verecek. Demek ki ben bunca yıldır kitap okuduğum halde değişmedim. Bunca yıldır Kur'an'la birlikte olduğum halde dönüşmedim. Bunca yıldır peygamberimi tanımaya çalıştığım halde hayatımda farklılaşma olmadı. Hala olduğum yerde sekiyorum diye üzülen veya vazgeçme aşamasına gelen, şeytanın tam bu noktada yaklaşmasına izin veren Müslüman kardeşlerime ve öncelikle kendime sesleniyorum ve diyorum ki hakim olan Allah'ın ayetlerini anlamak istiyorsak muhsin bir kalbe ihtiyacımız var. Muhsin bir kalbin oluşumunda da en önemli etken işte namaz kılmak ve zekat vermektir. Değilse şunlar gibi oluruz ki Allah-u Teala kitabın bu bölümünde onu anlatıyor bize. İnsanlardan öyleleri vardır ki Rablerinin ayetten terk ediyorlar. Bunu meal içerisinde söyleyelim. Onun yerine lehvel hadisi alıyorlar. Lehvel hadisi satın alıyorlar. Onunla değiş tokuş yapıyorlar. Nedir lehvel hadis? Tüm boş sözler. Allah'ın programını yaşamaktan bizi alıkoyan tüm sözler, tüm sesler, tüm etkinlikler boş sözdür. Lehvel hadistir. Ve lehvel hadisin amacı da şudur, Allah yolundan saptırmak, Allah yolundan alıkoymak, hem de bir ilim olmadan, bir bilgi olmadan ve Allah'ın diniyle alay etmektir. Belki Müslümanların gayesi bu olmayabilir ki Müslümanlar zaten bu işi yapmamalılar. Ama müminlerin dışındaki faktörler, şeytan ve şeytanın dostları Allah'ın dinine, Allah'ın hayat programına karşı lehvel hadis programlar, boş söz programlarını pazarlarlar ve bununla amaçları Allah yoluna alıkoymak ve o dinle alay etmektir. Bir bilgi de üretilmez bunun sonucunda. İşte onların hedeflerine gaflet ve dalaletle uyan müminler de malayaniyle, boş hayatla, boş şeylerle uğraşacaklar ve maalesef Allah'ın hayat programının dışında mutluluk aramaya çalışacaklardır ki onun sonu felah değil, maalesef hüsrandır. Ulaike lehum azabun muhim diyor Allah-u Teala. Onlara alçaltıcı bir azap vardır. Onları psikolojik olarak alçaltan, şerefsizleştiren bir azap gelecektir. Çünkü böylesi yola sapan kimseler Allah'ın ayetleri karşısında kibirlenirler, sırtlarını dönerler, duymamış gibi yaparlar. Sanki kulaklarında bir ağırlık varmışçasına. İşte diyor Allah-u Teala onlara elin bir azabı müjdele. Oysa iman eden, salih amel işleyen kimselere, yani Allah'ın programına iman eden, kulaklarını boş sözlere tıkayıp, gözlerini boş işlere kapayıp, gönüllerinden tüm boşlukları çıkarıp, Rahman olan Allah'a iman eden ve salih amelleri de onun belirlediği ölçüde yerine getiren kimseler, işte onlara nimet cennetleri var, ebedidirler orada. Bu da Allah'ın sözüdür ha, ve çünkü o Allah aziz olandır, hakim olandır. O huvel azizul hakim. Öyle mi? Gerçektir bu. Allah gerçekten azizdir, hakimdir. Bakın ki göklere, yaratmadı mı gökleri o? Elbette tüm gökleri yaratan, hem de direksiz olarak durduran, görüyorsunuz ya, çevirveriniz başınızı gökyüzüne, gözlerinizi, görürsünüz onun direksiz durduğunu. İşte öyle direksiz yaratan o Allah'tır. Ve yeryüzüne çiviler olsun diye dağlara diken, üzerine rahatça yürüyelim diye dağlarla yeryüzünü dengede tutan o Allah'tır. Ve o yeryüzünde de canlılar yürüyüp gitmekte, devinip durmakta. Bir de tüm bunların arasında, gökle yer arasında inip çıkan bir yağmur, gökten yağmur indiren ve o yağmurla da yeryüzünde bitkiler bitiren, hem de çeşit çeşit bitkiler biriktirebitiren de Allah'tır. O azizdir öyleyse. Güç, kuvvet, şeref ve şan ona aittir. O hakimdir. Hüküm, hikmet, hakimiyet de onun elindedir. Bu Allah'ın yaratmasıdır. Hâzâ halkullah. Görüyorsunuz ya. Söyleyin bakalım yahut. Gösterin hele. Bu Allah'ın yarattığı şeyler. Siz o zaman inandıklarınızı gösterin. İnandık dediğiniz putlarınız, heykelleriniz veya tapındığınız her şeyin karşılığında Allah'ın yaratması bu. Siz gösterin bakalım bunlar ne yapmış? Onların yarattığı şeyler neler? Yok. Zalimler gerçekten apaçık bir sapıklık içerisindeler. Böylece sevgili dinleyenler, Lokman suresinin ilk 11 ayetiyle Lokman şahsiyetimiz ile ilgili bir ön giriş yapmış olduk. Yani Kur'an-ı Kerim 12. ayetten itibaren, Lokman suresi Kur'an-ı Kerim'in 31. suresi ve bu surenin 12. ayetten itibaren Lokman aleyhisselam anlatılmaya başlıyor. İlk bölümde ise Allah-u Teala böyle bir giriş yaptı. Girişi özetlersek, Lokman aleyhisselamın anlatıldığı bu surede önce Rabbimiz kitabın kime fayda vereceğini söyledi. Onlar namaz kılar, zekat verir ve Allah'a ahiret günü iman ederlerdi. Kurtulanlar bunlardı. Bir de kitabı hale almayanlardan bahsetti. Onu kenara iten, onun yerine boş sözler satın alanlardan. Onlar da kaybettiler. Ve ancak kazananların, iman edenler olduğunu Allah-u Teala bir daha söyledikten sonra gücün ve kuvvetin kendisine olduğunu, göklerde ve yerde hakimiyetin Allah'ın elinde olduğunu tekrarladı. Onun dışındakilerin mağlup olacağını bize bir daha söyledi. İşte şimdi bize iman eden, salih amel işleyen, namaz kılan, zekat veren, ahireti yakinen iman edenlere bir örnek, gerçekten muhsin bir şahıs olarak Lokman aleyhisselam. Evet sevgili dinleyenler, programımızın bu bölümünde de artık beklediğimiz şahsiyet, Kur'an şahsiyetlerinden Lokman aleyhisselamın bizlere Lokman suresinde oğluna verdiği öğütlere geldi sıra. Evet, Lokman aleyhisselam hakkında değişik rivayetler var. Onların içerisinden şu rivayet çok ilginç. Lokman aleyhisselamın siyah derili olduğu söyleniyor. Ve siyah derili olan 3 tane örnek şahsiyet tanıyoruz. Bunlardan bir tanesi Hazreti Hacer, İbrahim aleyhisselamın eşi, İsmail'in anası. Diğeri Peygamber Efendimiz'e iman eden köle Bilal, Bilal-i Habeşi, Peygamber Efendimiz'in müezzini. Ve Lokman aleyhisselam, Lokman-ı Hekim diye maruf, öyle biliniyor. İşte şimdi sizlerle Lokman aleyhisselamı konuşacağız. Bu 3 şahsiyetten bir tanesi. Kitap, Kur'an bize bu tür bilgileri çok fazla vermiyor zaten. Yani tipi, tavırları, yaşı, boyu, posu, bunları anlatmıyor. Zaten şahsiyetten bahsediyoruz. Yani bize gereken tipi, saçı, sakalı, burnu, boğazı değil şu aşamada. Bize onun yaptıkları, onun hayata bakışı veya Kur'an'ın da tavrıyla örnek almamız gereken bölümü. Kur'an-ı Kerim sadece Lokman aleyhisselam'a burada söz açıyor. Neden Mekke döneminin bu suresinde Lokman aleyhisselam'dan bahsediliyor? Çünkü Lokman aleyhisselam burada bir baba olarak ön plana çıkmış ve oğluna öğütler veriyor. O dönemde Araplar tarafından bilinen bir şahıs Lokman aleyhisselam. Hikayeleri, hikmetleri ağızdan ağza konuşuluyor, dinleniliyor. Lokman dinlenen bir şahıs onlar için önemli ve ondan Allah-u Teala örnek veriyor. İşte diyor, sizin sanki örnek aldığınız şahıslardan, hikmetlerini konuştuğunuz, ne güzel de söz söylemiş dediğiniz insanlardan Lokman, işte bakın böyle öğütler veriyor diyor. O dönemde oğullar Kızlar Allah'a iman etme derdindeler ve fakat analar babalar onların önünü kesmekte, itaatlerini engellemekte ve onlara ağır işkencelerde bulunmakta. Sa'd bin Ebi Vakkas gibi, Mus'ab bin Umeyr başına gelenler gibi. Anası onları zorlamıştı, anaları onlara kötülükler yapmış, dinlerinden döndürmeye çalışmış fakat onlar sebat etmişlerdi. İşte Lokman Aleyhisselam burada böylesi bir baba olarak, hayırlı bir baba olarak, bir ebeveyn olarak timsal olsun diye önümüze serildi. Ne kadar da ihtiyacımız var değil mi sevgili Müslümanlar? Yani bir Müslüman önder, bir Müslüman baba, bir Müslüman ana çoluk çocuğuna nasıl davranacak? Ne şekilde onlarla ilgilenecek? İşte Lokman'da gerçekten bizim için öğütler var, ibretler var. Evet, dilerseniz Lokman Aleyhisselam'ı tanımaya devam edelim şimdi. Allah bize nasıl tanıtıyor onu kitabında? وَلَقَدْ اَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اَنِ شُكُرْ لِلّٰهِ Biz Lokman'a hikmet verdik diyor Allah-u Teala. Allah'a şükretsin diye. Evet, Lokman Aleyhisselam'ın şahsiyetinin ilk tanıdığımız özellik bu. Kendisine hikmet verilmiş birisi ve o hikmetin verilişine nedeni de Allah'a şükretsin diye. Evet, Allah herkese rızıklar vermekte. Ama rızkın herhalde en güzeli hikmet olsa gerektir. Nedir hikmet? Kitabın buradaki tarifiyle hikmet Kur'an'dır zaten. Bu kitapla gelen bilgidir. Yani benim şükretmemi sağlayan bilgiye hikmet diyebiliyoruz. Bir beyin bilgisi, bir kalp bilgisi, bir hayat bilgisidir ama neticede nasıl bir bilgi olursa olsun ben o bilgiyi elde ettiğimde o konumda Allah'a şükürler sunar, Rabbime şükrederim. Tabi şükretmek de sadece dil ile olan bir durum değil. Kalple, kafayla ve hayat olarak, davranış olarak teşekkür etmek, şükrümüzü beyan etmek, yani Allah'ın onayladığı bir hayat tarzını sergilemektir. Mesela Rabbim bana bir vücut, bir beden vermiş nimet olarak, sonra da bu vücudumla ilgili bir hikmet vermiş. Yani bu vücudumu nasıl kullanayım diye. İşte bana eğer Allah-u Teala vücudumu Allah rızası yolunda kullanma bilgisi verdiyse ve ben bu bilgiyle de vücudumu gerçekten Allah rızası yolunda kullanırsam Rabbime şükretmiş olacağım ve böylece gerçekten kazananlardan, felaha erenlerden olmuş olacağım. Hikmet öyleyse kendisiyle hangi konumda, hangi koşulda, hangi durumda olursak olalım kendisiyle Allah'a şükredeceğimiz bilginin adıdır. Ve Lokman'a Allah hikmet verdi. Lokman hekim dediğimizde aklımıza öncelikle bir doktor çağrışımı var. Yani Lokman Aleyhisselam'ın bir doktor gibi otla uğraştığını, işte ne bileyim ilaçlar yaptığını, merhemler yaptığını, insanlara iyi ettiğini falan düşünebiliriz. Böylesi bir bilgi elimizde yok. Lokman Aleyhisselam'ın öyle bir adam olduğu hakkında çok fazla bir bilgiye sahip değiliz. Ancak Lokman Aleyhisselam'da bir hikmet olduğunu, insanları algılayan, insanları tanıyan, onların gönüllerine, hayatlarına şifa veren sözlere sahip olduğunu da bilebiliyoruz. Tabi şifayı sadece vücudumuzun biyolojik yönündeki rahatsızlıklar için anlamamamız gerekiyor. Yani nedir? Şifa benim hayatta sağ ve sıhhatte kalabilmem. Afiyet içerisinde kafa afiyeti, kalp afiyeti ve vücut afiyeti içerisinde kalabilmemi sağlayan şeydir. Ve ben bunlardan hastalandığımda da o zaman böylesi şifaya daha çok ihtiyaç içerisinde olacağım. Yani bir sapma, sapıtma, yanlışa düşme, vücut olarak, zihin olarak, ruh olarak, kalp olarak böylesi bir hastalanma neticesinde şifaya ihtiyaç hissedeceğimdir. Sanırım Lokman Aleyhisselam'a verilen hikmet işte insanların Allah'a şükretmesini sağlayan ve bu şekilde Allah programına döndürücü tavsiyeler veya sözler veya başka şekilde davranışlar, haller olsa gerek ki işte bu bakımdan hikmet erbabı birisi ve şifaya insanları sevk eden, insanları hastalıktan sağlığa doğru yönlendiren, daha doğrusu onların şükreden bir hayata ulaşmalarını sağlayan böylesi bir bilgiye sahip Lokman Aleyhisselam. Allah-u Teala sonra şöyle diyor: kim ki şükreder, وَمَنْ يَشْكُرْ, kim ki teşekkür eder, şükreder, o sadece kendine fayda sağlar bu şükrü. Yani şükreden kişi kendisi için şükretmiş olur aslında. Ama kimden nankörlük ederse Rabbine, Rabbinin verdiklerine, işte Allah'ın onun küfrüne, onun bu şekilde şükretmemesine hiçbir ihtiyacı yoktur. Yani Allah-u Teala bundan dolayı bir şey kaybetmez, çünkü o ganidir ve hamid olandır, övülmüş, övgüye değer olandır. Kimse övmese de o övülmüş olarak zaten durandır, hamid olandır. Burada da Allah-u Teala'nın iki ismini gördük. Daha evvel Rabbimiz kendisini ayetlerde aziz ve hakim olarak tanıtmıştı bundan önceki bölümde. Şimdi Rabbimiz bize kendisini gani ve hamid olarak tanıtıyor sevgili dinleyenler. Hemen Lokman'ı tanırken dikkat edersek Allah-u Teala hemen sanki parantez içerisindeki cümlelerde bize Lokman'la alakalı ibret almamız gereken konuları da veriyor. Şükrederseniz kendinize, küfrederseniz Allah'ın ihtiyacı yok. O zaman Lokman gibi olun. Bakın Allah size de hikmet vermiştir. Belki hikmetiniz hayatınızın bütününe galebe çalacak kadar çok değildir. Çok hikmetli, çok anlayışlı, çok bilgili olamayabilirsiniz. Ama bildikleriniz sizi şükre sevk etmeli. Böyle bilgiler elde etme çabasına düşmelisiniz. Çünkü şükretmeniz gerekiyor. Eğer şükrederseniz kazanacaksınız. Ama nankörlük ederseniz kaybedeceksiniz. O zaman ne şekilde olursa olsun hayatımızı şükür çizgisine yaklaştırmamız gerekiyor. Nitekim Lokman böylesi bir deyiş ile şükrün dil ile telaffuzu olarak dedi ki oğluna öğüt vererek, nasihat ederek, ya buneyye, ey oğlum, ey yavrum, la tuşrik billah, Allah'a ortak koşma. Şimdi bir baba gözünün önünde canlanıyor. Oturmuş veya ayakta veya yolda yürüyorlar beraber oğulcağızıyla. Ama dönüyor yavrusuna bir öğüt veriyor. Oğlum diye başlıyor söze. Tabi aklımıza hemen klasik nasihat verme biçimleri geliyor. Hani şöyle baba kızgın, kaşlarını çatmış, oturmuş bir köşeye, oğlunu önüne almış. Oğlum bu ne hal deyip başlıyor nasihata. Ya da koltuğuna doğru şöyle kaykılmış ve ağır aksak bir konuşmayla oğluna yukarıdan tepeden sözler söylemeye çalışıyor. Yok böyle değil. Hayatın içerisinde oğluna bir yol, bir yordam gösteriyor. Büyük ihtimalle Kur'an-ı Kerim'in diğer taraflarında tanıdığımız Müslüman baba ve oğul ilişkilerini hatırlayabildiğimiz kadarıyla da çocuk da kulaklarını, gözünü, kalbini babasına çevirmiş. Ağzından hikmet damlayan bu adama bütün kalbiyle, bütün kulağıyla yönelmiş durumda. Kim mi var böyle Kur'an'da tanıdığımız? Hatırlayalım, Yusuf ve Yakup var sevgili dinleyenler. Hani Yusuf koşup gelmişti babasına da, baba baba demişti, ben rüyamda şöyle şöyle oldu. Yakup da onu dinlemişti. Bir evvelki programlarımızda bunu konuşmuştuk aslında. Ya da İbrahim Aleyhisselam, o da oğlu İsmail'le konuşmasında böyleydi. Duaları beraberdi hatırlarsanız Kabe için, Kabe'nin yanında. Şimdi burada da Lokman Aleyhisselam oğluna dönüyor. Bir öğüt verme derdinde, bir nasihat. Gelip geçen bir nasihat değil. O anda verilip sonra unutulacak bir nasihat değil. Peşine düşünülen, oğluyla beraber yaşamaya çalıştığı bir nasihat. Biz ne yapıyoruz? Baba hışımla eve giriyor. Konuşuyor. Diyor namazını kıl oğlum. Veya şunu yap bunu yap. Çocuk başı önde. Gerek ağlamaklı. Babasının doğru söylediğini o anda düşünse bile babasının öfkesi geçiyor bir gün sonra. Zaten iş var, dert var, para kazanma, problemler, krizler var hayatımızda. Çocuğun namazı, çocuğun dini çok o kadar önemli değil. Sonra geçip gidiyor bu fırtına. Nasihat bir başka bahara kaldı. Nasihatlarımız böyle çiseleyen ara sıra gelen yağmurlar gibi geçip gidiyor, geçip gidiyor. Oysa nasihat hayatın tamamıdır ve Müslüman böyle bir öğüt verdiğinde o öğüdün peşine düşmelidir. O öğüdün ardı sıra yürümelidir. Hem o öğüdü kendi yaşamalı hem de o öğüdü verdiği şahısla beraber yaşama telaşına düşmelidir. İşte Lokman Aleyhisselam öğüt verdi oğluna ve bakın ne kadar sıcak söyledi hem de. Ya bu neye? Ey oğlum, ey yavrum. Acaba Lokman gibi bir şahsiyet önce ne söylerdi öğüt olarak oğluna? Acaba biz ne derdik etrafımızdaki insanlara, yavrularımıza, yeğenlerimize, işte bizimle beraber yaşayan tüm insanlara? Size istendi bir öğüt, bir öğüt ver dediler. Bir nasihat söyle, hayat adına şöyle bir güzel söz söyle uyacağımız dediler. Önce ne derdiniz? Önce nereden başlardınız? Oğlum falan yerdeki bir tarlayı al. Bak geleceğe parlak bir arsa orası. Mı diye başlardık söze. Ya da şu işe girişimini yap. Veya imtihanı şöyle başarmak için şöyle çalışman lazım. Veya Oğlum bak karına şöyle davranacaksın ki şöyle şöyle netice versin gibi laflar mı ederdik? Önce neyi seçerdiniz çocuğunuz adına? Önce neden başlardınız hayatta konuşmaya? Evet, Lokman aleyhisselam oğluna ilk nasihat olarak diyor ki, ey oğlum Allah'a sakın ortak koşma. Allah'la beraber Allah'ın programının yanında Allah'ın programının içerisine bir başkasını dahil etme. Sadece ve sadece Rahman olan Allah'a ibadet. Evet, Allah'la beraber bir başkası hayatına karışmasın senin. Bir başkasının emir ve yasakları seni bağlamasın. Onlara danışma, onlardan yardım isteme, onlara kulluk kölelik yapma, eğilme onların önünde. Evet, sevgin, saygın, beklentilerin sadece Rahman olan Allah'tan olsun. Çünkü oğlum, şirk, Allah'a ortak koşmak, Allah'la beraber hayatı başkasına vermek büyük bir zulümdür. Allah'a bir zalimliktir. Kendisine kişinin yaptığı zalimliktir. Veya tapındığı kimselere de zalimliktir. Tüm zaman ve mekanın en büyük zulmüdür. En büyük hainliği, en büyük gaddarlığı, en büyük kötülüğüdür şirk. Allah'la beraber bir başkasını ha. Bu mümkün değil. Yaradan o, sevk eden o, yaşatan o ve dönüp gideceğimiz de o. Öyleyse Allah'a ortak koşma oğlum. Çünkü şirk gerçekten büyük bir suç. İlk söz buydu. Lokman aleyhisselam ilk bundan bahsetti. Sonra sanki konuşma şöyle bir uzağa kaydı. Hani biraz önce bir fon girdik ya müzik olarak. Benim konuşmam sanki şöyle uzağa kaydı gitti. Şimdi de eğer arkadaşım bu şekilde davransa, benim sözlerimin üzerine bir başka söz girse şöyle ve benim sözlerim itip gitse. Böyle bir sahne canlandırmaya çalışın gözünüzde. Lokman aleyhisselam ve oğlu konuşurken sanki daha uzaktan ama çok daha yakından Allah-u Teala sanki kendisi söz söylemeye de başladı. Yani şunu anladık bu tavırdan da. Belki biraz önce bu söylediklerimi siz de meallerinizden takip ederseniz göreceksiniz ki Lokman aleyhisselam oğluna bunları konuşurken sanki onaylarmışçasına Allah da ben de işte insanlara bunu tavsiye etmiştim, ben bunu tavsiye ediyorum diye söze girdi. Sözün üstünde o vardı zaten. Söze girmedi. Söz onundu zaten. Lokman onun taşıyıcısıydı. Dedi ki Allah, biz insana, ana babasına iyilik yapmasını tavsiye ettik. Çünkü anası onu karnında taşır. Zorluktan zorluğa. Ayrılışı da 2 yıl sürer. Neden? Allah'a şükretsin diye ve bir de ana babasına teşekkür etsin diye. Tüm bu eziyetleri çeker insan. Anası çeker. Babası buna katlanır. Ve Allah-u Teala da böyle bir ana babalık ve böyle bir çocukluğu insanlara vermiş, onlara bir lütuf olarak göndermiştir. Bu durumda ananın da babanın da çocuğun da yapması gereken şey şudur. Ana babasına teşekkür edecek. Ve Allah'a şükredecek. Şöyle bağlıyor Allah-u Teala sözü. Enişkürli, bana şükret, bana teşekkür et ve livalideyk. Ve bir de ana babana teşekkürünü sakın unutma. Onlara şükrünü unutma. Kur'an'da bilmiyorum ki başka yerde var mı? Ana babayla İşte Allah bağlanmış birbirine. Yani ben Allah'a şükretmeliyim, bir de ana babama şükretmeliyim. Başka kimse yok bildiğim kadarıyla. Şükür sadece Allah'a yapılır, bir de Allah'ın izin verdiği olarak ana babaya yapılmakta. İleyyel masir. Ama dönüş Allah'adır. Ana babaya da değil. Eğer ana baba, gelen ayet öyle devam ediyor. 15. ayetimizde Allah-u Teala, eğer ana baba senin Allah'a şirk koşman için uğraşırlarsa, yani Allah-u Teala'ya isyan konusunda kendilerine itaat etmeni isterlerse, bir bilgileri olmadığı halde, bir sapık bilgi üzere kendilerinin itaati, kendilerine itaati isterler ve fakat bu itaatimiz Allah'a isyan, Allah'a şirk koşmak, Allah'ın dinle mücadele etmek, didişmek manasına gelirse, o zaman onlara itaat etme. Onlara yakın dur ama onlara itaat etme. Onlara arkadaşlık yap ama onlara itaat etme. Onlara güzel davran ama itaat etme. Yani ana babaya olan itaatimiz Allah'a itaatin içinde yer almalıdır. Eğer ana babaya itaatimiz Allah'a isyanı gerektiriyorsa o itaatten sıyrılıp çıkmak zorundayız. Ama bu sıyrılış ana babamızı terk etmek manasına gelmeyecektir. Ya onlarla güzelce geçineceğiz. Çünkü benden onlara itaati isteyen Allah'tır ve dolayısıyla ben onun için Allah'ın emrini tutar ve ana babama itaat eder, onların sözlerini dinlerim. Bunun dışında yapacağım şey sadece onlarla güzel bir arkadaşlık, sadece onlarla güzel geçinmek ve onların rızasına uygun davranışlarda bulunmaktır. Ama bu rıza Allah'ın rızasının önüne geçemeyecek. Ve diyor ki Rabbimiz, onlara dünya işlerinde güzelce arkadaşlık yap, fakat sen Allah'a itaat eden kimselerin yoluna uy. Yani Lokman'ın yolunu izle. Lokman gibi davran, başkası gibi davranma. Dönüşünüz banadır ve o gün size tüm yaptıklarınızı haber vereceğiz diyor Allah-u Teala. Evet, kısaca iki ayet Lokman Aleyhisselam'ın öğütleri arasında yer aldı. Ana babaya itaat. Mekke döneminde o gün analar ve babalar çocuklarına kötülüğü emrediyorlar, şirki emrediyorlardı. Ve Allah-u Teala örnek bir baba ortaya koydu. Ey Mekkeliler dedi sanki. Baba olacaksanız işte Lokman gibi olun. Dedi sonra Allah-u Teala döndü ilk Müslümanlara, Musaplara, Sa'd bin Ebi Vakkaslara ve diğerlerine. Ana babanıza itaat etmek zorundasınız ama bana itaat etmek zorundasınız önce. Eğer onlar sizden isyan isterlerse itaat etmeyin onlara varsın. Müslüman ana baba olarak, Müslüman çocuk olarak dikkat edeceğimiz şeyler bunlar. Öyleyse bizler de sevgili dinleyenler, ana baba olarak çocuğumuza Rahman istediklerini dayatalım. Rahman istediklerini talep edelim onlardan. Rahman'ın rızasına göre onları eğitmeye çalışalım. Bunun dışında kendi heva hevesimiz, kendi beklentilerimiz, kendi dünyevi arzularımız için, kendi naz ve niyazlarımız için onların Müslüman olma yönlerini, onların daha iyi adam olma yönlerini kısıtlamaya hakkımız olmadığını bilelim. Müslüman ana baba olarak çocuğumuzun ancak Müslüman olarak yetişmesini arzu etmekten başka çaremiz olmamalı. Ve Müslüman insanlar, Müslüman çocuklar da, ana babaları Müslüman da olsa, onların taleplerinin sadece şükre değer olanını kale alalım. Ana babayla iyi geçinelim. Onlara güzel davranalım. Onlarla birlikte hoş bir hayatımız olsun. Fakat onların getirdiği talepleri, naz ve niyazları benim daha iyi Müslüman olmamın önüne geçemesin. Rıza, Allah'ın rızası olmalıdır çünkü. Ey oğul, devam ediyor Lokman. Tekrar söz Lokman'da. Ey oğul, eğer bir iyilik yaptın veya bir kötülük, bir iş, zerre kadar olsun, bir hardal tanesi kadar bile olsun, ağırlığı o kadar küçük bir şey olsun yaptığın şey ve o da bir kayanın içerisinde ya da göklerin derinlikleri arasında ya da yerin yedi kat altında bir yerlerde olsa Allah onu getirir. Çünkü Allah latif olandır, habir olandır diyor Allah-u Teala. Hor görme hiçbir şeyi. Kötülüğün küçüğü de kötüdür. İyiliğin de küçüğü de iyidir. Minicik işler vardır ki cennete götürür bizi. Minicik sözler vardır ki cehennemin ta ortasına attırır. O zaman küçük görme yaptıklarını, hor görme hiçbir hareketi. Bir yetimin başını okşamak veya küçük bir dedikodu hareketi bile iyi veya kötü olarak küçük de olsalar yer aldıkları kefede büyük ağırlıklar yapabilirler. Ve onlar çok gizli, çok uzak, çok karanlık yerlerde bile olsalar Allah onları çekip getirecektir. Küçük görmüyoruz. Hayatımızda her şey çok önemli. Ey oğul, namazını kıl ve iyiliği emret insanlara. Allah'ın senden istediği o güzel şeyleri emret insanlara. Bunun duyurucusu ol, bunu gündeme getir ve kötülükten yasakla. Onu men etmeye çalış. Elinle, dilinle, kalbinle engelleme uğraşında ol ve uyar. Yapmamaları için insanların önüne geçmeye çalış. Kötülükten yasakla ve başına gelen her türlü şeye de sabret. Gerek hastalığa, gerek bela ve musibetlere sabırlı ol. Vasbir alame asabek. Çünkü bunlar zor işlerdir. Ve özellikle başına gelen şeylere sabretmek zorun da zorudur. Dört eylem saydı Allah-u Teala'nın peygamberlerinden birisi olabilecek olan Lokman. Belki peygamber, belki değil. Ama muhsin bir insan olduğu belli. İşte o da oğluna dört şeyden bahsetti. Dedi ki namaz kıl oğlum, iyiliği emret, kötülükten yasakla ve bir de başına gelene sabret. Bunlar gerçekten zor işlerdir dedi. Ve öğütlerinin sonunda da Lokman Aleyhisselam şöyle diyor. Ve sakın insanları hor görme oğlum. İnsanları küçük görme. Ve yeryüzünde böbürlenerek sakın yürüme. Bu iki şeyi önemsiyor çünkü. Son söz olarak değil belki ama. Sondan evvelki sözünde Lokman Aleyhisselam oğlunun kibirlenerek yolda yürümesini istemiyor. Kibirli bir yürüyüş olmamalı. Bir de insanlar hor görülmemeli. Zaten gerçekten insanı Allah'ın rızasına uzağa düşüren en önemli şeyler de bunlardır. Namaz kılsa bile insan bu hareketleriyle kaybedebilir yine de. Nedir o? İnsanları hor görmek. İnsanlara küçültücü davranmak. İnsanlara kayıtsız kalmak. Onların yaşadıklarına, onların dert ve tasalarına, onların dünyalarına kayıtsız kalmak, ilgisiz davranmak, onları küçük görmek, basit görmek İşte öyle yapma. Onlara yakın ol. Onlara kulak ver. Onlara gönül ver. Onlara yürek ver. Ve onlarla ol. Sakın onlar üstünde hissetme kendini. Onların yanında hisset. Ve yeryüzünde havalı, cakalı ve Allah'ın sana verdiği nimetlerle kendini yukarıda gören kişilerden olma ve böyle bir yürüyüşün, böyle bir hayat tarzın olmasın. Evin havalı olmasın, atın araban havalı olmasın, yürüyüşün havalı olmasın. Sadece topukların yere vurarak yürümek değil bu söylenen şey. Tüm davranışlarımızdaki, hareketlerimizdeki insanlara sahip olduklarımızda böbürlenme tavrımız olmamalı. Çünkü Allah böbürlenenleri, hava atanları, kibirlenenleri, övüngeçleri sevmez. La yuhibbu kulle muhtalin fehur diyor Allah-u Teala. Ey oğul ve yürüyüşünde orta yollu ol. Hayat yürüyüşünde, her günkü yürüyüşünde, arabadaki yürüyüşün, evdeki yürüyüşün, oturuşun ve kalkışınla, hayat seyrinde yani orta yollu ol, düzgün ol. Ne böyle düşkün, çaresiz, aciz olma, Müslümana bu yakışmaz. Müslüman onurlu ve şereflidir. Ama kibirlenme, havalanma, böbürlenme. Orta yollu ol ve sesini kıs ey evlat. Sesini kıs, bağırma veya kısık kısık da konuşma. Ya orta yolu tut. Bunu da nereden anlıyoruz? Bundan önceki bölüm bize ortayı tavsiye etti. Ama özellikle sesimizi kısmamızı istiyor. Nedir ses kısıtlığı? Sadece gizli gizli konuşmak. Böyle sesimizi en alt birimde ortaya koymak değil. Bu peygamberlerin üstünde Allah'ın dini, Kur'an'ın ve sünnetin üzerinde bir sese ulaşmamak demek olsa gerek. Yani ben bilirim, ben konuşurum, benim söylediklerim hep geçerlidir. Hayatta benim dediğim olmalı, benim sözüm duyulmalı önce. Hayır, bunu yapma. Sesini kıs, dinle önce Kur'an'ı, sonra peygamberi dinle ve artık başkasına da kulak verme zaten. Konuşacaksan bunlarla konuş, konuşmayacaksan sus. Ya hayır söyle, ya sus. Sesini kıs, incelt ve öne geçme. La tarfa'u asvatakum fevka savtin nebi diyor Hucurat suresi. Peygamberin sesinin yanında sesinizi yükseltmeyin diyor Allah-u Teala. Çünkü ayetimiz Lokman'ın son bölümü şöyle tamamlanıyor. İnne enkaral asvati la savtul hamir. Çünkü seslerin en çirkini eşeğin sesidir diyor Lokman Aleyhisselam. Evet sevgili dinleyenler. Lokman Aleyhisselam'ın oğlu olan öğütlerinin son kısmında sesini kıs çünkü seslerin en çirkin eşeğin sesidir dedi Allah-u Teala'nın peygamberlerinden birisi olabilecek Lokman Aleyhisselam. Evet bunu sürekli söylüyorum. Peygamber olup olmadığını bilmediğimiz birisi fakat sözleri gerçekten onlarınki gibi. Onların yolunda onlar gibi olan birisi. Eğer biz de Kur'an şahsiyetlerinin peşinde olursak, Kur'an'la beraber Kur'an'ı okur, Kur'an'ı yaşarsak sözlerimiz aynı onlarınkine benzeyecek. Yani bugün Lokman gibi konuşmayı öğrenebiliriz çocuğumuzla. Bugün oğlumuza olan öğütlerimiz, bugün kızımıza olan öğütlerimiz aynen Lokman'ınki gibi olabilecek. Lokman gibi öğüt vermeye başlayabiliriz eğer Kur'an'ı okur, Kur'an'la beraberliğimiz devam ederse. Sevgili dinleyenler, bu sure 4 sayfadan oluşuyor. Sizlere bugün sadece ben bir giriş olarak ilk sayfayı ve bir de Lokman'ın bulunduğu ikinci sayfayı anlatma imkanı bulabildim. Dinleyenlerimin Kur'an'ın bu bölümünü açmalarını ve Lokman suresini bulup devamını da okumalarını istiyorum. Çünkü öncesini bildik, sonrasını bilmezsek olmayacak. Bu bir devamlılık işi. Bir sonraki programımızda artık Rabbim ne nasip edecek bilemiyorum. Ama sanırım Bakara suresine döneceğiz ve orada Talut ve Calut savaşını ve oradaki komutan olarak Talut Aleyhisselam'ı görmeye, onu öğrenmeye çalışacağız Kur'an'ın yeni bir şahsiyeti olarak. Rabbim bu ayetlerle, bu şahsiyetlerin halleriyle hemhal olmayı, onların hayatlarını kendi hayatlarımıza benzetmemizi, cümlemi düzeltiyorum. Bizim kendi hayatlarımızı bu şahsiyetlerin hayatlarına benzetmemizi Allah bize nasip etsin inşallah. İnşallah pazartesi günü Kur'an şahsiyetleri programında buluşmak üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.